Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 28. Ayrım. Bölüm 13. Benim neyi? Aa! Somerset, eksik bir parçanın daha yerine oturduğunu hissederek uzun, derin bir nefes verdi. Bilmiyordum. O kızdan haberim bile yoktu. Benim bildiğim kadarıyla Meg Rourke senin annendi. Rourke tekrar banka oturdu. Ben de hiç sorgulamadım bunu. Neden sorgulayacaktın ki? Düşük seviyede çalışan bir elemanımı işe alırken bile kişisel geçmişini araştırmaya daha çok zaman ayırdığım oldu. Ama kendime dair şeyleri aklımdan ve bütün veri tabanlarından kaldırdım. Çoğunu sildim. Kendini korumaya çalışıyordun. Lanet olsun. Rourke'tan çevreye yayılan öfke ve suçluluk hissi öyle yoğundu ki. Onu kim korudu peki? Onu koruyan sen olamazdın Rourke. Kollarında küçücük bir bebekmişsin. Annem için adalet de sağlayamadım. Benim elimden olmadı. Babam denen piç kurusu zaten seneler önce öldüğüne göre Shibon için adaleti oğlu sağlayamadı. Dahası Marlena... Rourke cümlesini yarım bıraktı ve derin bir nefes aldı. Marlena'yı da bana bir ders vermek için öldürdüler. Sen bir kere bile beni suçlamadın, bir kere bile beni suçladığını söylemedin. Somerset uzun süre bir şey demeden bahçeye baktı. Masmavi ortancalara, kan kırmızısı güllere, pembe aslan ağızlarına. Kızı, çok kıymetli çocuğu da tıpkı bu çiçekler gibiydi. Güzel, büyüleyici ve kısa ömürlü. Çünkü bir suçun yoktu. Suçlanacak kişi sen değildin. Ne kızıma olanlar ne de annene olanlar konusunda suçlanacak kişi sen değilsin. Somerset'in bakışları tekrar Rourke'a döndü ve gözlerini genç adamın gözlerine kilitledi. Oğlum, dedi sessizce, olanlardan kesinlikle sen suçlu değildin. Masum da değildim ama. En azından ben öyle hatırlamıyorum. Rourke hafifçe iç geçirerek çiçeklerden birini kopardı ve elinde çevirip ağır ağır inceledi. Uzun süredir iyi ve çiçek vermediği geldi aklına. Bir erkek böyle şeyleri yapmayı ihmal etmemeliydi. Özellikle de karşısındaki kadın hiç beklemiyorsa. Beni suçlayabilirdin. Rourke çiçeği Somerset'in kucağına bıraktı. Çünkü bu da beklenilmeyen bir şeydi. Ufak bir jest, küçük bir sembol. O adi herif beni neredeyse öldürene kadar dövmüşken ve gidecek hiçbir yerim yokken beni evine aldın. Almak zorunda değildin. Senin hiçbir şeyin değildim o zamanlar. Bir çocuktun ve bu yeterliydi. Neredeyse öldürülünceye kadar dövülmüş bir çocuktun ve bu yeterliydi. Senin için yeterliydi. Rourke çok duygusallaştığını hissediyordu. Bana baktın, beni eğittin. Bana hiç sahip olmadığın ve beklemediğin bir şey verdin. Bir aile ve yuva verdin. Ve onlar aileni dağıttıklarında, Marlena'yı içimizdeki en masumu aldıklarında olanlardan beni sorumlu tutabilirdin. Beni suçlayabilirdin, kovabilirdin ama yapmadın. Sen de benim oğlum olmuştun artık değil mi? Tanrım. Rourke bir nefes aldı. Dikkatle devam etmesi gerekiyordu artık. Sanırım evet. Genç adam biraz hareket etmesi gerektiğine karar vererek ayağa kalktı. Ellerini ceplerine sokarak karşıdaki küçük süs havuzuna baktı. Havuz, fışkırttığı sularla üst taraftaki öbek öbek zambaklara hayat veriyordu. Rourke tekrar sakinleşene kadar bir süre suyu izledi. Buraya geldiğimde, burayı yeni evim yapmak istediğimde ve senden de benim yanıma gelmeni istediğimde kabul ettin. Kendin için yaptığın yuvayı bırakıp, kendim için yaptığım yuvaya geldin. Sana ne kadar minnettar olduğumu sanırım hiç söyleyemedim Somerset. Söyledin, pek çok kez ve pek çok şekilde söyledin. Somerset, kucağındaki masmavi çiçeği eline aldı ve bahçeye baktı. Çok huzurlu ve güzel bir yerdi burası. Büyüttüğü ve bir erkek haline gelmesini izlediği çocuğun yarattığı dünyanın içindeki başka bir dünyaydı burası. Şimdi o çocuğun dünyası sarsılmıştı ve düzeninin tekrar oturtulması gerekiyordu. İrlanda'ya gideceksin. Gitmek zorundasın. Biliyorum. Rourke başını salladı. Söylemesine gerek kalmadığı cümlelerin anlaşıldığını hissetmenin verdiği minnetle Somerset'e gülümsedi. Evet, gideceğim. Ne zaman? Hemen. Bence Hemen gitmek en doğrusu. Teğmene söyledin mi? Söylemedim. Yine huzursuz hisseden Rourke, ellerine baktı ve sağ elinin yüzük parmağındaki altın alyansı çevirdi. Zor bir dava ile uğraşıyor. Bu konu iyice kafasını yoracak. Şehir dışında bir işim olduğunu söylemeyi düşündüm ama ona yalan söyleyemem. Sanırım en mantıklısı bütün ayarlamaları yapıp son anda da ona gideceğimi söylemek. Onun da seninle gelmesi daha iyi olur. Eve sadece benim karım değil, yani tek ve en öncelikli görevi benim karım olmak değil. Rourke başını hafifçe yana eğerek gülümsedi. Bu senin ve benim pek aynı fikirde olmadığımız bir konu aslında biliyorum. Somerset ağzını açtı, sonra sertçe kapadı. Bazı insanların yaşamı ona bağlı, dedi Rourke biraz sertçe. Bence bu konuyu tek başıma halletmem gerek ve zaten işlerimi kendi başıma halletmekte pek de kötü sayılmam, biliyorsun. Her zaman her şeyini kendi başına halletmek zorunda olduğuna inanmışsındır zaten. Bu konuda ikiniz tencere ve kapak gibisiniz. Olabilir. Rourke, aynı göz seviyesinde olmalarını istediği için diz çöktü. Eğer hatırlarsan, sana bir kere bir şey söylemiştim. Küçükken işler benim için hala çok zorken ve babama hissettiğim nefret hala çok sıcakken sana başka bir isim alacağımı söylemiştim. Onun ismini istemediğimi, onun hiçbir şeyini istemediğimi söylemiştim. Hatırlıyorum, daha 15 yaşında filandın. Sen demiştin ki, ismini değiştirme. İsmin ona ait olduğu kadar sana da ait. Kendi ismini taşı ve o isimle çok güzel şeyler yarat. O zaman o adamdan çok sana ait olacak ismin ve buna şimdi başla demiştin. Gerçi bana ne yapmam gerektiğini filan söylememiştin, değil mi? Somerset kesik bir kahkaha attı ve başını salladı. Söylememe gerek yoktu, zaten biliyordun. İrlanda'ya tek başıma gitmem ve annemin bana bıraktığı şeyleri bulmam gerek. Onun bana bıraktıklarından da kendime ait bir şeyler yapabilmiş miyim, yoksa daha yapmam gereken başka şeyler de var mı bulmam gerek ve buna şimdi başlamam gerek. Yani insanın kendi sözlerine karşı çıkması zor. Yine de daha tam ayağa kalkamamışken seni bırakmak hiç hoşuma gitmiyor. Somerset onu başından atmak ister gibi bir ses çıkardı. Bu işi kendim halledebilirim. Ve başıma sardığın o sinir kadın da burada değil mi? Her şey yolunda. Ben yokken polisime de göz kulak olursun değil mi? Kendi yöntemlerimle evet. Pekala, Rourke ayağa kalktı. Bana ihtiyacın olursa ne olursa olsun bana ulaşabileceksin. Somerset bu kez gülümsedi. Ben sana her zaman ulaşabilmişimdir. Eve, Komutan Whitney'ye ayakta verdiği sözlü raporu bitirdi. Komutanın ofisinde olduklarında bu şekilde bir resmiyeti tercih ediyordu. Eve komutana geçmişte yaptığı tarzda polisliğinden ötürü büyük saygı duyuyordu. Adamın geniş ve esmer yüzündeki endişe ve otorite çizgilerine saygı duyuyordu. Masa başı görevine geçip emniyet birimini idare etmek onu hiç yumuşatmamış, aksine idare ve emir kaslarını daha da güçlendirmişti. Medyaya dair bazı durumlar var bu soruşturmada, dedi Whitney Eve raporunu bitirince. Medyayı yolundan kaldırmanı istiyorum. Evet efendim. Bu soruşturmada Kanal 75'in, özellikle de Nadine Furst'un ayrıcalıklı muamele gördüğüne dair bazı şikayetler aldım. Kanal 75 ve Nadine Furst ayrıcalıklı bir muamele görüyor çünkü katilin mesaj ve fotoğraflarını doğrudan Kanal 75'ten Nadine Furst'a göndermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bayan Furst ve kanalı benimle ve ekibimle tam işbirliği içinde. Önceki fotoğraflar ve mesajlar da ona gönderilmişti. Onu ya da kanalını o içerikleri yayınlamaması konusunda durdurma yetkim yoktu. Ancak kendileri ellerindeki her türlü veriyi ve yeni gelecek olanları bana aktarmayı kabul etti. Ben de karşılık olarak soruşturmaya dair yayınlanmasını uygun gördüğüm herhangi bir bilgi ya da açıklamayı ilk önce kendileriyle paylaşmayı kabul ettim. Whitney başını hafifçe salladı. O halde kıçımız sağlamda. Evet efendim, öyle olduğuna inanıyorum. Kurtları biraz hizada tutup sakinleştirmek için bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Medyayla münasebette atılacak her adımı iki kez ölçüp biçmek gerekir. Bir de halkla ilişkiler bölümünden bir sorumlunun raporlarının üzerinden geçip onlara verip veremeyeceğimiz şeylere bakmasını isteyeceğim. Whitney, tatmin olmuş bir şekilde medya konusunu kapatıp ana yemeğe geçti. Bağlantılar üzerinde çalışıp kurbanlar arasındaki ortak noktayı bul. Evet efendim, veri kulübünde bir adamımızı görevlendirmek istiyorum. Hatta bir ekip olursa daha iyi olur. Baxter ve Trueheart. Trueheart öğrenci sanılabilecek kadar genç. Baxter da uzmanı, onu eğitiyor. Yani onun da olay yerinde Trueheart'a yakın olmasını istiyorum. Trueheart'ın çok fazla gizli görev tecrübesi yok. McNabb'i de üniversitede gizli göreve alıp inek öğrenci şeklinde kullanabiliriz. Kulüpte polis olarak bulundu birkaç kez, yani orada kullanamam onu. Pekala, düzenlemelerini yap. Efendim, Portography Hastings'in asistanlarına dair listedeki isimlerden bazıları sahte. Bu kişilerden bazıları sadece kulağa daha güzel geleceğini düşündüklerinden isim değiştirmiş. Ama Howard'ın fotoğraflandığı düğünde çalışan asistanın kullandığı ismin bilerek sahte verildiğini düşünüyorum. O konu üzerine gideceğim. Ayrıca katilin kurbanları görüntülerken kullandığı malzemeler ve diğer ekipmanları belirleyip bir yere varabilir miyim görmek için bazı kaynaklarımı kullanacağım. Takip etmem gereken birçok ip var elimde. Yani hepsini bir araya getirip olaya bağlayana kadar adamlarımı bir süre farklı mekan ve zamanlarda kullanmam gerekecek. Bu davayı kapatmak için ne gerekiyorsa öyle yap. Her güncel raporunu bana bildirmeni istiyorum. Bütün gelişmelerden haberim olsun. Evet efendim. Eve tam gerilemek üzereyken duraksadı. Komutanım, bir konu daha var. Geçtiğimiz ayda bahsettiğim gibi memur Peabody'nin ismini önümüzdeki dedektiflik testi için resmi olarak bildirmek istiyorum. Artık hazır mı? Yaklaşık 18 aydır benim yanımda cinayet bölümü eğitimi alıyor. Tek başına eski bir davayı soruşturdu ve çözerek kapattı. Birçok erkek meslektaşından çok daha fazla olay yeri tecrübesi var. Memur Peabody iyi bir polis efendim ve dedektiflik rozetini hak ediyor. Pekala, resmi tavsiyeni yap o halde Teğmen. Teşekkür ederim efendim. Ona yoğun çalışmaya başlamasını söyle istersen. Hatırladığım kadarıyla sınav epey zorlu oluyordu. Sahilde dolaşma gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Doğru efendim. Eve bu kez gülümsedi. Daha çok bir savaş meydanında sıkı bir koşuydu. Çok iyi hazırlanacak. Eve toplantı odasına gitti ve ekibi gelmeden önce masanın kenarına oturup biraz daha cinayet panosunu inceledi. Panodaki fotoğraflar da ona bakıyordu. Eve önce Rachel Howard'a odaklandı. İş yerinde. Işıl ışıl gülümseyerek neşeyle çalışıyor. 7-24'te yarı zamanlı çalışan tipik üniversiteli öğrenci. Öğretmen olmak istiyordu. Okulunda başarılı, iyi arkadaşları ve güzel bir aile yaşantısı var. Orta sınıf. Metrodaki fotoğraf, o güzel aile yaşantısına doğru eve ya da okula giderken, özgüvenli, güzel, canlı ve enerjik. Düğündeki fotoğraf, kutlama için hazırlanıp süslenmiş, saçlar yapılı, ruj ve makyaj daha yoğun, kirpikler daha uzun. Kalabalığın geri kalanından sıyrılmasını sağlayan içten kocaman bir gülümseme. Bu kızı fark ederdiniz, insanın dikkatini çekmemesi çok zordu. Ölüyken bile diye düşündü Eve. Saçları ışıl ışıl parlarken elleri dizinde, bakışları objektifte öyle güzel ve özenli oturmuştu ki. Ve egzotik, dikkat çekici, kendi solu, özellikle de sanatçı bir tip için oldukça tipik bir iş. Teşrifatçılık, dansçı olmak istiyor, sıkı çalışıyor, cana yakın, arkadaş çevresi geniş, iyi bir aile yaşantısı var, üst sınıf. Juilliard'ın hemen girişinde. İçeri girmeye ya da dışarı çıkmaya hazır. Arkadaşlarına kocaman gülümsüyor. Sonra dans ekibiyle resmi bir poz. Karanlık ve yoğun bir his ama yine de ah evet kesinlikle içindeki ışık çok belli. Sağlık, enerji ve umut dolu bir heyecan. Eve çocuğun ölüm pozunda da aynı yansıma olduğunu fark etti. Dansta ona verdirilen pozda hala hareket ediyor gibiydi ve etrafında titreyen ışıktan bir hare vardı. Sağlıklı diye düşündü Eve. Sağlıklı, masum, genç ve uyumlu olmaları gerek diye karar verdi. Temiz, Her iki kurbanın da ortak bir noktası daha diye düşündü. Temizler. Hiçbir şekilde uyuşturucu geçmişleri ya da tıbbi kayıtlarında temel büyük bir rahatsızlık geçirdiklerini gösteren bir kayıt yoktu. Zeki ve sağlam beyinler, güzel ve sağlıklı bedenler. Eve bilgisayara döndü ve içinde ışık kelimesi geçen görüntülemeye dair iş yerleriyle ilgili bir tarama başlattı. 4 tane vardı. Eve hepsini not aldı ve içinde ışık kelimesi geçen görüntüleme üzerine kitaplarla ilgili bir tarama başlattı. Aradığı katilin bir zamanlar da olsa öğrenci olduğundan emindi. Ekranda pek çok kitap ismi belirdi. Eve sayfanın çıktısını almaya hazırlanırken gözüne bir tanesi takıldı. Işığa ve karanlığa dair fotoğraflar. Dr. Leanne Browning. Pekala, dedi Eve yüksek sesle. Okula bir ziyaret daha yapma vakti. Toplantı odasının kapısı açıldığında Eve kafasını çevirmeden konuşmaya devam etti. Peabody, Dr. Leanne Browning tarafından yazılan Işığa ve Karanlığa Dair Fotoğraflar adlı kitapla ilgili öğrenebileceğin her şeyi öğren. Yardımcı bilgisayarı kullan. Benim bundaki işim bitmedi daha. Anlaşıldı efendim. Ben olduğumu nereden anladınız? Senin gibi yürüyen sadece sen varsın. Hazır bakıyorken kitabın erişilebilirliğini de kontrol et, işimize yarayabilir. Pekala, ama o söylediğinin anlamı ne? Ne demek istedin? Nasıl yürüyorum ki ben? Polis ayakkabılarıyla atılan seri minik adımlar. Çalışmaya çalışıyorum burada. Peabody'nin kaşlarını çatmış, ayakkabılarına bakıyor olduğunu bilmesi için Eve'in kafasını kaldırmasına gerek yoktu. Browning'e ait diğer kitap, makale ya da görüntülerin listesini isteyen bir tarama başlattı. Sulu, Juilliard'a gidiyordu ama Browning ve Bright Star'ın yaşadığı apartmanın birkaç sokak uzağında yaşıyordu. Bir bağlantı olabilir diye düşündü Eve. Hem e-kitap hem de baskı olarak ulaşabiliyoruz Teğmen. İkisini de istiyorum. İndirme devam ederken sen de önümüzdeki dedektiflik sınavlarının programına bakmak isteyebilirsin belki. Bir sonrakine girmen onaylandı. Resmi talep işlemlerini halledince baskıya, Peabody'nin cümlesi yarısında kesildi. Sesi titremeye başlamıştı. Her ikisini de dedim. Resmi talebi boş ver, sipariş et, ben hallederim. Dedektiflik sınavı mı? Peabody'nin sesi ciyaklamayı andırıyordu. Dedektiflik sınavına mı giriyorum? Eve sandalyesinde geri döndü ve bacaklarını uzattı. Yardımcısı bembeyaz kesilmişti ve havalara uçmakla meşguldü. Bu güzel diye düşündü. Bir polisin hafife almaması gereken büyük bir adımdı bu. Sınava giriş tavsiyen onaylandı ama tabii sana kalmış. Memur olarak kalmak istiyorsan kalabilirsin. Ben dedektif olmak istiyorum. Pekala. Sınava girersin o halde. Sence hazır mıyım? Sence? Hazır olmak istiyorum. O zaman çalış ve sınava gir. Peabody'nin rengi yavaş yavaş yerine geliyordu. Sen ismimi tavsiye ettin ve komutana onaylattın. Bana bağlı çalışıyorsun, benim yardımcımsın. Eğer işinde iyi olduğunu düşünüyorsam, ismini tavsiye etmek benim görevim ve işini iyi yapıyorsun. Teşekkürler. Şimdi o işini iyi yapmaya devam et ve istediğim şeyleri getir. Gidip Baxter ve Trueheart'la konuşmam lazım. Bizimle ekip olacaklar. Eve dışarı çıktı. Peabody'nin hala sırıttığını bilmesi için dönüp arkaya bakmasına gerek yoktu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 283. Devamı 29. ayrımda.